Ayrım 26, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 265. Gözlerinin önünde bir cehennem manzarası canlanıyor gibiydi. Dinamitler patlarsa dört safra deposunun iskele ve sancak taraflarında büyük gedikler açılacaktı. Deniz gümbürdeyerek içeri dolacaktı. Petrolden daha ağır olan deniz suyunun basıncı da daha büyük olacağından diğer yük depolarına girecek ve ham petrolü kontrol deliklerinden dışarı itecekti. Böylece yeni 6 depo daha deniz suyuyla dolacaktı. Birkaç dakika sonra makine dairesi binlerce ton yemyeşil sularla kaplanacaktı. Teknenin burnu ve kıçı en az 3 metre suya gömülecek ama safra depoları hava dolu olan orta bölüm olduğu yerde kalacaktı. Kuzey tanrıçalarının en güzeli olan Freya bir kere gerinecek ve sonra ikiye bölünecekti. Her iki bölüm de devrilmeden olduğu gibi 8 metre derinlikteki dibe ineceklerdi. Ve orada 50 kontrol deliği açık olarak kalacaklardı. Kuzey Denizi'nin yüzeyine 1 milyon ton ham petrol karışmaya başlayacaktı. Dev tanrıçanın dibe çökmesi bir saat sürebilirdi ama bunu durdurmak olanaksızdı. Böyle sığ sularda köprüsü su yüzeyinde kalırdı ama bir daha yüzdürülemezdi. Yükünün su üstüne çıkması 3 gün sürerdi en az ama ne var ki hiçbir dalgıç yüzeye yükselen bu 50 petrol sütunu arasında çalışamazdı. O kapaklar bir daha kapatılamayacaktı. Petrolün dökülmesi de teknenin batması gibi önlenemezdi. Maskeli yüze baktı ama bir yanıt vermedi. İçinde gittikçe büyüyen bir öfke vardı ancak bunu da belli etmedi. ''Ne istiyorsun?'' diye homurdandı. Terörist duvardaki saate baktı, 7'ye çeyrek vardı. ''Telsiz odasına gidip Rotterdam'la konuşacağız. Yani siz konuşacaksınız.'' 26 mil doğuda güneş şimdi Europort'un rafinerilerinden günün 24 saati fışkıran büyük sarı alevleri örtmüştü. Geceleyin Freya'nın köprüsünden Chevron, BP, Shell ve hatta onların çok berisindeki Rotterdam'ın mavi sokak ışıklarının parıltıları üstündeki gökyüzünde bu alevleri seyretmişlerdi. Dünyanın en büyük petrol terminali olan Europort'un labirenti andıran rafinerileri Maas Halicinin güney kıyısında yer alıyordu. Kuzey kıyısında da feribot rıhtımı ve Maas kontrol binası ile Hook bulunuyordu. 1 Nisan sabahı saat 6.45'de nöbetçi Bernhard Dextra esneyip gerindi kontrol binasında. 15 dakika sonra eve gidip bir güzel kahvaltı edecekti. Biraz uyuduktan sonra da arabasına atlayıp yeni dev tankerin geçişini görmek için Gravenzande'ye gidecekti. İyi bir gün vardı önünde. Sanki düşüncelerini okumuş gibi önündeki hoparlör birden canlandı. Maas kontrol... Maas kontrol, burası Freya. Süper tanker 20. kanaldaydı. Bu kanaldan denizdeki tankerlerle radyo telefon aracılığıyla konuşulurdu. Dextra eğilip bir düğmeyi çevirdi. Freya, ben Maas kontrol, sizi dinliyorum. Maas kontrol, burası Freya. Kaptan Thor Larsen konuşuyor. Rıhtıma yanaştıracak mürettebatı getiren motor nerede kaldı? Dextra önündeki tabloya baktı. Freya, ben Maas kontrol. Bir saat önce Hook'tan ayrıldılar. 20 dakika sonra orada olurlar. Bundan sonra söylenenler Dextra'nın yıldırım çarpmış gibi yerinden fırlaması sonucunu doğurmuştu. Freya'dan Maas kontrole. Motorla bağlantı kurun ve limana dönmesini söyleyin. Onları tankere alamayız. Maas kılavuzlarının denize açılmamalarını yineliyorum. Denize açılmamalarını sağlayın. Onları tankere alamayız. Acil bir durum var. Yineliyorum. Acil bir durum var. Dextra eliyle mikrofonu örtüp diğer nöbetçiye ses alma aygıtını çalıştırmasını söyledi. Kaset dönmeye başlayınca elini çekti. Freya, ben Maas kontrol. Rıhtım mürettebatının tekneye gelmesini istemiyorsunuz. Kılavuzların yola çıkmasını istemiyorsunuz. Lütfen doğrulayın. Maas kontrol, burası Freya. Doğruluyorum. Freya, acil durumun ayrıntılarını bildirin. Freya'nın kaptan köşkünde sanki bir danışma yapılıyormuş gibi 10 saniyelik bir sessizlik oldu. Sonra Larson'un sesi odayı doldurdu yine. Mass Control, burası Freya. Acil durumun ayrıntılarını veremem. Ancak tankere yanaşmak için bir girişimde bulunulduğu takdirde kan dökülecektir. Lütfen yanaşmayın. Bir daha da telsiz ya da telefonla Freya'yı aramayın. Freya sizi saat tam 9'da yine arayacaktır. Rotterdam Liman Müdürü'nün kontrol odasında olmasını sağlayın. Anlaşıldı, tamam. Ses kesilince bir çıt sesi duyuldu. Dextra 3-4 kere boş yere bağlantı kurmaya çalıştı. Arkadaşına baktı sonra, ne demek oluyor bu? Memur Shipper omuzlarını silkti. Pek hoşlanmadım. Kaptan Larsen'in sesinden tehlikede olduğu anlaşılıyordu. Kan döküleceğinden söz etti. Nasıl, isyan mı var yoksa biri mi çıldırdı? İşi anlayana kadar istediğini yapalım. Tamam, sen müdürü bul. Ben motorla şifoldeki iki kılavuzu arayacağım. Rıhtım mürettebatını taşıyan motor saatte 10 mil hızla sakin deniz üzerinde Freya'ya doğru ilerliyordu. Daha 3 mil yolu kalmıştı. Mevsime göre epey ılık bir bahar sabahı başlamak üzereydi. 3 mil ötede olmasına karşın dev tanker giderek büyüyordu. Onu rıhtıma yanaştıracak olan 10 adamın gözlerinde. Daha önce hiç görmedikleri için boyunlarını uzatmış dikkatle bakıyorlardı. Dümencinin yanındaki alıcı vericiden sesler geldiğinde hiçbiri önemsemediler. Dümenci kulaklığı yerinden alıp başına geçirdi. Sonra kaşlarını çatıp motoru kesti ve karşı tarafa sözlerini yinelemesini söyledi. Emir tekrarlanınca dümeni sancak tarafına hızla çevirip motoru döndürdü. Kendisine şaşkınlıkla bakan tayfalara geri dönüyoruz dedi. Garip bir şeyler var. Kaptan Larsen sizleri karşılamak için hazır değilmiş henüz. Hook'a dönerlerken arkalarında Freya yine ufukta küçülmeye başlamıştı. Amsterdam'ın güneyinde Schiphol havaalanında iki Haliç kılavuzu kendilerini tankerin güvertesine indirecek olan liman idaresinin helikopterine doğru yürüyorlardı. Bekleyen tekneler hep böyle giderlerdi. 20 yılını denizde ve 15 yılını Maas kılavuzluğunda geçirmiş olan kıdemli kılavuzun elinde istediği takdirde tekneyi 1 metrelik suda bile yüzdürecek kahverengi kutusu vardı. Freya deniz dibinden ancak 7 metre yukarıda olacağından ve iç kanal dev tankerden 15 metre kadar geniş olduğundan bu sabah kutuya gereksinim duyacaktı. Dönen pervanelerden korunmak için eğilerek yürüdükleri sırada pilot pencereden uzanıp parmağını salladı. ''Garip bir şey var.'' diye bağırdı motor gürültüsünü bastırmaya çalışarak. ''Bekleyeceğiz, motoru kesiyorum.'' Motor sustu, pervaneler durdu. ''Ne oldu?'' diye sordu ikinci kılavuz. Helikopter kılavuzu omuzlarını silkti, ''Bilmiyorum. Az önce Maas kontrolden haber geldi, tekne sizi almaya hazır değilmiş.'' Fluar Dingen'in dışındaki konforlu sayfiye evinde liman idaresi müdürü Dirk van Gelder saat 8'den az önce telefon çaldığında kahvaltıya oturmuştu. Telefona karısı çıktı. ''Seni arıyorlar.'' dedikten sonra mutfağa kahveyi almaya gitti. Van Gelder kalktı, gazetesini iskemleye bıraktı, terliklerini şıpırdatarak koridora çıktı. ''Alo, ben van Gelder.'' Karşı tarafı dinlerken kaşları çatılmıştı. ''Kan dökülecek de ne demek oluyor?'' Biraz daha dinledi. ''Pekala, orada bekleyin. 15 dakika sonra geliyorum.'' Telefonu kapattı, terliklerini çıkartıp ayakkabılarını ve ceketini giydi. 2 dakika sonra garajdan Mercedes'ini çıkartırken sürekli olarak beyninin ardındaki kara basanı düşünüyordu. ''Tanrım, ne olur bir korsanlık çıkmasın, ne olur?'' diye mırıldandı. Kaptan Thor Larsen telsiz telefonu kapattıktan sonra yine silah tehdidi altında tankerde gezdirilmiş, ön safra depolarına konulan dinamit paketlerini gözleriyle görmüştü. Güverteye çıkınca 3-4 mil uzaktaki motorun birden gerisin geriye kıyıya döndüğüne de dikkat etti. Deniz tarafında küçük bir şilep güneye doğru ilerlerken dev tankeri neşeli bir düdük sesiyle selamladı. Ama selamına bir karşılık alamadı. Larsen orta safra deposundaki tek dinamit paketiyle arka depolardakini görmüştü. Boya ambarını görmesine gerek yoktu. Dinamitin ne kadar yakınına yerleştirildiğini tahmin edebiliyordu. Dirk van Gelder saat tam 8.30'da Maas kontrol binasına gelip ses kaydını dinlerken Thor Larsen de kamerasına götürülüyordu. Teröristlerden birinin soluna karşı iyice sarılmış bir halde baş kamerasına çıkmış teknenin önündeki denizi kontrol ettiğini görmüştü. Bir diğeri de 30 metrelik bacanın tepesindeki platformdaydı. Bir üçüncüsü kaptan köşkünde ekranların başında Freya'nın üstün teknolojisi sayesinde teknenin 40 mil çevresiyle altındaki denizi inceliyordu. Kalan dördünden lider ve bir arkadaşı kendisiyle birlikteydiler. Diğer ikisi de aşağılarda bir yerlerde olmalıydılar. Terörist lideri kaptanı kendi kamerasına girip kendi koltuğuna oturmaya zorladı. Eliyle belini astı, titreşim aygıtına dokundu. Kaptan, lütfen beni bu kırmızı düğmeye basmak zorunda bırakmayın. Bu teknede kahramanlığa kalkışılır ya da isteklerim yerine getirilmezse düğmeye basmayacağımı da sanmayın sakın. Şimdi lütfen şunu okuyun. Kaptan Larsen'e İngilizce yazılmış 3 sayfa yazı uzattı. Larsen bir çırpıda okudu. Saat tam 9'da bunu telsiz telefonda Rotterdam Liman Müdürü'ne okuyacaksınız. Ne eksik ne de fazla bir sözcük istemem. Flamanca ya da Norveççe konuşmak da yok. Başka bir soru ya da soruya yanıt da istemem. Yalnızca bu mesaj okunacak, tamam mı? Larsen başını salladı, kapı açıldı, maskeli bir terörist içeri girdi. Mutfakta çalışıyor olmalıydı. Elindeki tepside sahanda yumurta, tereyağı, reçel ve kahve vardı. Tepsiyi masaya bıraktı. Kahvaltı dedi terörist lideri, Larsen'e işaret etti, yerseniz iyi olur. Larsen başını isteksizce salladı ama kahveyi içti. Bütün gece ayaktaydı ve bir gün önce sabah 7'de kalkmıştı. 26 saattir uyumuyordu. Daha ne kadar uyuyamayacağı da belli değildi. Kahve kendini toplamasına yardımcı olabilirdi. Karşısındaki teröristin de aşağı yukarı o kadar süredir uyanık olduğunu düşündü. Terörist lideri silahlı adamına dışarı çıkmasını işaret etti. Yalnız kaldıklarında aralarındaki geniş masa yüzünden Larsen'in elinin erişemeyeceği kadar uzaklıktaydı. Tabancası sağ elinde hemen yanında titreşim aygıtı belindeydi. Maskeli adam 30 ya da 40 saatten fazla sizi rahatsız edeceğimizi sanmıyorum dedi. Ancak bu süre içinde bu maskeyi çıkarmazsam havasızlıktan boğulacağım. Beni daha önce hiç görmediniz ve yarından sonra da bir daha görmeyeceksiniz. Sol eliyle kara başlığı çekip çıkardı. Larsen 30 yaşlarında kahverengi gözlü kumral saçlı bir insanla karşı karşıyaydı. İyice şaşırmıştı kaptan. Adam tıpkı bir İngiliz gibi konuşup davranıyordu. Ama İngilizler deniz ortasında tanker kaçırmazlardı ki. Belki de İrlandalıydı. Ancak Almanya'da tutuklu bulunan arkadaşlarından söz etmişti. Arap'tı belki de. Almanya'da cezaevinde FKÖ teröristleri vardı. Yine de arkadaşlarıyla garip bir dilde konuşuyordu. Arapçaya benzemiyordu. Ama çeşitli Arap lehçeleri vardı ve Larsen yalnızca Körfez Araplarını tanırdı. Herhalde İrlandalıydı. Andrew Drake ya da Andrew Drake olarak hiçbir zaman bilemeyeceği adama adınız ne diye sordu. Adam yemek yerken bir süre düşündü. Bana Svoboda diyebilirsiniz. Dilimde sık rastlanan bir addır. Aynı zamanda özgürlük de demektir. Arapça değil dediler sen. Adam ilk kez gülümsedi. Elbette değil. Bizler Arap değiliz. Ukraynalı özgürlük savaşçılarıyız ve bundan gurur duyuyoruz. Yetkililerin tutuklu arkadaşlarınızı salacaklarına inanıyor musunuz? Buna zorunlular. Başka bir seçenekleri yok. Haydi. Saat 9 oldu. 12. bölüm. Saat 9'dan 13'e kadar. Mass Control, Mass Control, Freya konuşuyor. Kaptan Torlar senin bariton sesi Hook'un ucundaki alçak binanın ana kontrol odasında yankılandı bir süre. Kuzey denizine bakan büyük camların perdeleri şimdi radar ekranlarının daha iyi görünmesi için çekilmişlerdi. İçeride 5 kişi vardı. Dextra ve Shipper kahvaltıyı falan unutmuş, hala görev başındaydılar. Dirk van Gelder, Dextra'nın arkasında durmuş mikrofonu almak üzere bekliyordu. Diğer konsollardan birinin başındaki gündüz nöbetçisi ise Haliç trafiğini düzenliyor, gemileri Haliç'e sokup dışarı çıkarırken bunların radardaki noktası hepsinden uzak ama en büyük olan Freya'dan uzak kalmalarını sağlıyordu. Mass Control'ün kıdemli deniz güvenlik memuru da oradaydı. Freya, burası Mars Kontrol, sizi dinliyorum. Binanın dışında başka kulaklar da bu konuşmayı dinlemekteydiler. Daha önceki yayını iki şilep de yakalamıştı. Sonraki 90 dakika içinde bu iki şilebin telsizcileri birbirleriyle sürekli konuşmuşlardı. Şimdi bir düzine kadar telsizci dinlemeye geçmişlerdi. Larsen 16. kanala geçip Scheveningen radyosunu aramayı ve konuşmalarının gizli kalmasını sağlamak için başka bir bağlantı istemesi gerektiğini biliyordu. Ne var ki dinleyenler konuşmaların yapıldığı kanalı çabuk bulurlardı. Bu yüzden 20. kanaldan ayrılmadı. Freya'dan Mars Kontrol'e, liman idaresi müdürü ile konuşmak istiyorum. Burası Mars Kontrol, Dirk van Gelder konuşuyor, liman idaresi müdürüyüm. Ben Freya'nın kaptanı Thor Larsen. Sesinizi tanıdım kaptan Larsen. Sorun nedir? Freya'nın köprüsünde Drake tabancasıyla Larsen'in elindeki yazılı kağıdı işaret etti. Larsen başını salladı, yayın düğmesini çevirdi ve okumaya başladı. Daha önceden hazırlanmış bir yazı okuyorum. Lütfen sözümü kesmeyin ve soru sormayın. Bu sabah saat 3 sularında Freya silahlı kişilerce ele geçirildi. Kendilerinin içtenlikli olduklarına ve istekleri yerine getirilmezse tehditlerini yerine getireceklerine inanmak için yeterli nedenim var. Kontrol odasında Van Gelder'in soluğunun kesildiği duyuldu. Yorgun bir halde gözlerini kapattı. Uzun bir süredir bu yüzen bombaları böylesine durumlardan korumak için gerekli önlemlerin alınmasına çalışıyordu. Kendisini dinlememişlerdi ve işte korktuğu sonunda başına gelmişti. Tayfalarımın tümü tankerin en altında çelik kapılar ardında tutuklu bulunmaktadırlar. Bulundukları yerden kaçmaları olanaksızdır. Şu ana kadar kendilerine bir zarar verilmemiştir. Ben ise kaptan köprüsünde silah tehdidi altında bulunuyorum. Dün gece teknenin çeşitli stratejik noktalarına patlayıcı maddeler yerleştirildi. Bunları kendim yerlerinde gördüm ve patlatıldıkları takdirde Freya'nın parçalanacağından, mürettebatının öleceğinden ve 1 milyon ton ham petrolün Kuzey Denizi'ne döküleceğinden eminim. Tanrım, dedi biri Van Gelder'in arkasında. Van Gelder adamın susması için elini salladı. Freya'yı ele geçiren kişilerin ilk istekleri şunlardır. Tankerle Hollanda kıyısı arasında 90 derecelik bir açı içindeki tüm yollar boşaltılmalıdır. 2. Deniz üssü ya da denizaltı hiçbir tekne Freya'nın 5 mil yakınına yaklaşmayacaktır. 3. Freya'nın çevresinde 5 mil çapındaki bir dairenin içinde ve 3000 metre üstünde hiçbir uçak uçmayacaktır. Anlaşıldı mı? Yanıt verebilirsiniz. Van Gelder mikrofonu aldı. Freya, Mars Kontrol. Dirk Van Gelder konuşuyor. Anlaşıldı. Freya ile kıyı arasında 90 derece içinde hiçbir gemi geçmeyecek. Schiphol havaalanında da teknenin 5 mil çevresinde ve 3 bin metre yüksekliği kadar hiçbir uçuş yapılmamasını bildireceğim. Sizi dinliyorum. Larsen'in sesi yine duyuldu. Bu emirlerin en küçük bir ihlali halinde bir daha danışılmadan karşılık verileceği söyleniyor. Freya'dan ya derhal 20 bin ton petrol boşaltılacak ya da mürettebatımdan biri öldürülecek. Anlaşıldı mı? Yanıt verebilirsiniz. Dirk Van Gelder trafik kontrol memurlarına döndü. Çabuk çevredeki tüm gemileri uzaklaştırın. Hemen Schiphol'e telefon edin. Ticari seferler, özel uçaklar, fotoğraf çeken helikopterler, aklınıza ne gelirse. Bu bölgede uçuş yasaklanmıştır, çabuk olun. Mikrofona döndü. Anlaşıldı kaptan Larsen, başka bir şey var mı? Evet, Freya ile saat 12'ye kadar bağlantı kurmayacaksınız. Saat 12'de biz sizi arayacağız. Hollanda Başbakanı ve Batı Alman Büyükelçisi ile konuşmak istiyorum. Her ikisi de orada olmalılar. Anlaşıldı, tamam. Hoparlörden gelen ses kesilmişti. Freya'nın kaptan köprüsünde Drake Larsen'in elinden mikrofonu alıp yerine bıraktı. Sonra Norveç diye kamerasına dönmesini işaret etti. 2 metrelik masanın başına oturduklarında Drake tabancasını bırakıp arkasına yaslandı. Üzerindeki kazağın altında öldürücü titreşim aygıtı görülüyordu. ''Şimdi ne yapacağız?'' diye sordu Larsen. ''Avrupa çılgına dönerken biz bekleyeceğiz.'' Sizi öldürecekler dedilerse gemiye bindiniz ama inlemeyeceksiniz. İsteklerinizi yerine getirirler belki ama ondan sonra da sizi bekleyeceklerdir. Biliyorum ama anlamıyor musunuz? Ben ölüme aldırmıyorum. Yaşamak için çaba göstereceğim kuşkusuz. Ama onlar benim planımı mahvetmeden öldüreceğim ve sonra öleceğim. Almanya'daki bu iki adamı kurtarmayı bu kadar çok istiyorsunuz demek. Evet öyle, bunun nedenini anlatamam. Anlatsam da anlayamazdınız zaten. Ama yıllardır benim vatanım işgal altında. Halkım eziliyor, öldürülüyor. Ve kimsenin aldırdığı bile yok. Şimdi ben birçok kişiyi ölümle tehdit edip aynı zamanda Batı Avrupa'nın cebini de tehlikeye sokunca görürsünüz neler yapacaklardır. Birdenbire bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Ama benim için ülkemin köleliğidir felaket olan. Kurduğunuz düşü bilmek isterdim dedilerse. Özgür bir Ukrayna, milyonlarca insanın ayaklanması olmadan başarılamayacak bir şey. Sovyetler Birliği'nde mi? Olanaksız mı? Hiçbir zaman da olmayacak. Olabilir. Doğu Almanya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da oldu. Ancak önce o milyonlarca insanın hiçbir zaman kazanamayacaklarına, zorbaların yenilmez olduklarına dair olan inançları yıkılmalı. Bir kere yapılabilirse kapılar kendiliğinden açılır sonra. Buna kimse inanmayacaktır. Doğru, Batı'da inanmazlar. Ama orası bir gariptir. Batı'da benim hesaplarımın doğru olmadığını düşünecekler. Ama Kremlin'dekiler doğru olduğunu bileceklerdir. Ve bu halk isyanı için ölmeye hazırsınız demek. Ölmek gerekiyorsa hazırım. Düşün budur işte. O topraklarla o insanları canımdan çok seviyorum. Bu da bir üstünlüktür. 100 millik çevremizde herhangi bir şeyi canından çok seven bir tek insana bile rastlayamazsınız. Bir gün önce olsaydı Thor Larsen bu bağnaz adamla aynı fikirde olabilirdi. Ancak şimdi iri yarı ve ağır hareket eden Norveçli'nin içinde kendisini bile şaşırtan bir şeyler oluyordu. Yaşamında ilk kez olarak öldürecek kadar nefret ediyordu bu insandan. İçinde bir ses, ''Senin Ukrayna düşlerin beni hiç ilgilendirmez Bay Svoboda'' diyordu. ''Benim tayfalarımı ve gemimi öldüremeyeceksin.'' 26. ayrımın sonu. Sayfa 277.